Item 10. Kuşkunun Parmakları. Robert Ludlum. Sayfa 122. 10. kısım. Salı, Kaliforniya saatiyle sabah 9.40. Fil dişi Packard, Wilshire bulvarından Beverly araba yoluna saptı. Osterman, Los Angeles hız sınırlamasını aştığının farkındaydı. Ama şu anda dünya yıkılsa umurunda değildi. Demin yapılan uyarı dışında bir şey düşünemiyordu. Layla'yı görmek için bir an önce eve varmalıydı. Kafa kafaya verip işin önemine yaraşır bir karar almak zorundaydılar. Bunca insan arasından neden onları seçmişlerdi? Kendilerini uyaran kimdi? Ne hakkında uyarıyordu? Layla yerden göğe kadar haklıydı. Tanner şimdiye dek tanıdıkları en candan dostlarıydı. Ama hep karşısındakinin düşünce hanesini açık tutan bir adamdı. Hiç kimsenin içine girip çözümleyemediği anlaşılmaz yanları vardı. Bir başkasıyla arasında sırça kalınlığında olsun uzaklık bırakıyordu. Bu konuda bir tek karısına ayrıcalık tanımıştı. Alice'den hiç gizlisi saklısı yoktu. Tanner nasıl olduysa Layla ile kendisini can evinden vuran bilgiyi edinmişti. Üstelik Zürih de hepsinin üstüne tuz biber ekiyordu. Bu çorabı başlarına ören kimlerdi yoksa düş mü görüyordu? Osterman Mulholland tepesinin eteğine ulaştı ve olanca hızıyla Hollywood'un kaymak takımının oturduğu, eski eserlerden esinlenerek yapılmış köşkleri geçerek tepeye tırmandı. Özenti döneminin simgesi olan bu saray yavrularının arasından modern çağın iç açıcı görünümünü sergileyen birkaç ev sivriliyordu. Mulholland bölgesinde hız sınırlaması 30'du. Osterman'ın hız göstergesi ise 50 mildi. Olanca gücüyle gaz pedalına yüklendi, ne yapmaları gerektiğine karar vermişti. Layla'yı alarak doğruca Malibu yolunu tutacaktı. İkisi ana yoldaki bir telefon kulübesinden Tremaine ve Cardon'a telefon edeceklerdi. Sirenin giderek yükselen kulak tırmalayıcı sesiyle ürperdi. Bunun zaman zaman düzenlenen ses oyunlarından biri olduğunu düşündü. Aslına bakılırsa bu hayal kentinde hiçbir şey gerçek değildi. Siren onu durdurmak için kullanılmış olamazdı. Ama kazın ayağı hiç de öyle değildi. Polis bey, ben burada oturuyorum. Osterman, Bernard Osterman, Caliente 260 numara. Sanırım evimi bilirsiniz. Caliente kişi üzerinde saygı ya da ürküntü uyandıran büyülü bir sözcüktü. Gerçekten duyguları bile etkileyen bir bölgeydi. Bağışlayın Bay Osterman, ehliyetiniz ve ruhsatınız lütfen. Bana bakın, stüdyodayken karımın rahatsızlandığını bildiren bir telefon aldım. Acelemin nedeni anlaşılabilir sanıyorum. Yayaların canı pahasına değil, ehliyetiniz ve ruhsatınız. Polisin istediklerini veren Osterman öfkesini dizginlemeye çalışırcasına gözlerini ileri dikti. Polis memuru elindeki zımbalı trafik ceza defterine ağırdan alarak bir şeyler yazdı ve bitirince Bernie'nin ehliyetine ceza kağıdını zımbaladı. Defterin çat diye kapanış sesiyle kendine gelen Osterman başını yukarı kaldırdı. Bunun için illa ehliyetimi delik deşik mi etmeniz gerekirdi? Polis ceza makbuzunu koparırken canından bezmişçesine göğüs geçirdi. Ucuz kurtuldunuz, hızı düşük gösterdim. Yoksa 30 gün ehliyetinizin yüzünü göremezdiniz. Park ücreti ödercesine 10 dolarlık bir cezayla paçayı sıyırdığınıza dua edin. Ceza makbuzunu Bernie'ye uzattı. Umarım karınız hemen iyileşir. Arabasına dönen polis memuru açık pencereden bir kez daha konuştu. Ehliyetinizi cüzdanınıza koymayı unutmayın. Polis arabası hızla uzaklaştı. Ceza makbuzunu yanındaki koltuğa fırlatan Osterman kontak anahtarını çevirdi. Araba Mulholland tepesinden bayır aşağı süzüldü. Bernie yanındaki minderde duran ceza makbuzu da öfkeyle bir göz attı. Sonra gözlerini dikerek yeniden baktı. Biçimi doğruydu. Bilinen yetersiz boş satırlar aralığı der zamanki gibi karınca doğasını andıran yazıyla doldurulmuştu. Ama kağıdın ilk bakışta göze batan bir yanı vardı. Bir kez çok parlak gözüküyordu. Öte yandan Los Angeles kenti trafik bürosunun kestiği bir ceza makbuzu için bile olsa hayli örselenmiş sayılırdı. Osterman ani bir frenle durdu. Makbuzu alarak daha yakından baktı. İşlediği trafik suçu rastgele ve belli belirsiz işaretlenmişti. İstense bundan daha kötüsü doldurulamazdı. Sonra Osterman makbuzun ön yüzünün daha kalınca bir kağıda iliştirilmiş ince bir fotokopi olduğunun farkına vardı. Tersine çevirince zımbalanmış ehliyetin kısmen örttüğü kırmızı kalemle çala kalem yazılmış bir not gözüne ilişti. Ehliyetini çıkarıp okudu. Tanner'ın komşularının onunla işbirliğine girişebilecekleri haberini aldık. Bilgimizin yetersiz oluşu elimizi kolumuzu bağlıyor. Son derece uyanık bulunun ve elinizden geldiğince bir şeyler kapmaya çalışın. Onların bu işteki rollerini bilmek hepimiz için çok önemli. Tekrar ediyoruz. Gözünüzü dört açın, Zuri. Osterman gözlerini kırmızı harflerden alamıyordu. Kapıldığı korkunun etkisiyle şakaklarının zonkladığını hissetti. Demek can dostları Tremaine'ler ve Cardon'lar da onu arkadan vurmuşlardı. 11. Kasım, Salı öğleden sonra 4:30. Dick Tremaine, Saddle Valley'e gelen 4:50 banliyö treninden de çıkmamıştı. Cadillac'ın içinde oturmakta olan Cardon, yakası açılmadık bir küfür savurdu. Tremaine'i bürosunda yakalamaya çalışmıştı ama avukatın erkenden öğle yemeğine çıktığını söylemişlerdi. Tremaine'in kendisini araması için haber bırakmayı da yararlı bulmamıştı. Bu yüzden Saddle Valley'e dönüp 3:30'dan başlayarak gelecek bütün trenleri karşılamaya karar vermişti. Cardon istasyondan ayrıldı ve Saddle yolunun kesiştiği kavşaktan sola dönerek batı yönünde kırlara doğru yöneldi. Bir sonraki trenin gelişine kadar 35 dakikası vardı. Belki araba kullanarak sinirlerini biraz olsun yatıştırabilirdi. İstasyonda sipsivri bekleyemezdi. Hele onu gözleyen biri varsa kuşkuyu büsbütün üzerine çekmiş olurdu. Tremaine onu yanıtsız bırakmazdı. Dick görmüş geçirmiş bir avukattı ve yasaların açık yanlarını iyi bilirdi. Joe Saddle Valley'nin dış mahallelerinde tarlaların sınırlandığı bir dönemece varmıştı. Duman rengi bir Rolls Royce onu sollayarak geçti. Koskoca otomobilin dar köy yolunda böyle alabildiğine hızlı gidişi Cardon'un dikkatini çekti. Tarlalar arasından geçtiğinin farkında olamayacak kadar dalgındı. İlerideki ilk çiftliğin araba yolundan geriye dönse iyi olacaktı. Ama geniş banketlerini daha önceden hatırladı, dolambaçlı bir viraj önüne çıkınca birden kararını değiştirdi. Orada dönüş yapacaktı. İstasyon yolunu tutmanın tam zamanıydı. Dönemece girince duracakmış gibi yavaşladı. Geniş banket üzerinde sağına doğru keskin bir dönüş yapmaya hazırlandı. Beceremedi. Duman renkli araba önünü kesercesine yol kenarındaki ağaçların hemen altına park etmişti. Burnundan soluyan Cardon ayağına hafif bir kramp girmesine neden olan dönemecin birkaç yüz metre uzağına sürdü. Görünürlerde başka bir araba yoktu. Cardon istasyona varınca saatine baktı, 5:20 olmuştu. Bulunduğu yerden peronun tüm uzunluğunu görebiliyordu. Daha önceki trenlerden inmiş olsaydı Tremaine'i hemen seçebilirdi. İçinden avukatın 5:25 treninden olsun çıkmasını diledi. Böyle bir durumda beklemek ölümden de beterdi. Cardon'un gözü Cadillac'ın arkasına yanaşan bir arabaya ilişti. Duman renkli arabaydı. Cardon soğuk soğuk terlemeye başladı. Çam yarması gibi bir adam arabadan inerek Cardon'un açık penceresine yaklaştı. Şoför üniforması giymişti. Bay Cardione mi? Adım Cardon. Joe'nun penceresinin alt kenarını kavrayan adamın elleri ekmekçi küreği gibiydiler. Kendisininkilerden çok daha iri ve kalındılar. Pekala, sizin dediğiniz olsun. Biraz önce beni sıyırırcasına sollayan sendin değil mi? Saddle Valley yolunda. Evet efendim, bütün gün gölgeniz gibi peşinizdeyim. Elinde olmayarak yutkunan Cardon sıkıntıyla yerinde kımıldadı. Çok saygısız bir davranış, tek kelimeyle terbiyesizlik. Üzgünüm. Özür dilemeler vız gelir bana, nedenini bilmek isterim. Niye benim peşimdesin? İzlenmekten hiç hoşlanmam. Herkes öyledir, ben yalnızca bana söyleneni yerine getiriyorum. Şoför iriliğine ve acı kuvvetine dikkati çekmek istercesine ellerini oynattı. ''Size bir haber iletme buyruğunu aldım, sonra da basıp gideceğim. Uzun bir yolum var. Patronum Maryland'de oturuyor.'' ''Ne haberi? Kimden?'' ''Bay Da Vinci'den efendim.'' ''Da Vinci mi?'' ''Evet efendim, bu sabah sizinle görüştüğünü sanıyorum.'' ''Sizin bu Bay Da Vinci'nizin yüzünü bile görmüş değilim. Ne haber getirdin?''
''Bay Tremaine'in ağzına bakmamanız gerekiyor.''
''Neler geveliyorsun sen?''
''Yalnızca Bay Da Vinci'nin bana bellettiklerini yineliyorum Bay Cardone.''
Cardone, iri kıyım adamın gözlerinin içine baktı. Budala görünüşünün altında zeka pırıltıları okunuyordu. ''Neden son ana dek bekledin? Bütün gün beni izlediğine göre saatler önce yanıma sokulabilirdin.''
''Ben aldığım talimata bakarım. Arabada telsiz var. Sizinle bağlantı kurma buyruğunu alalı birkaç dakika oldu.''
''Kimden buyruk aldın?''
''Bay Da Vinci'den efendim.''
''Onun asıl adı değil bu. Söyle, kim bu Da Vinci?''
Cardone öfkesini bastırmaya çalışarak konuşmadan önce derin bir soluk aldı.
''Fazla uzatmadan Da Vinci'nin kim olduğunu söyle bana.''
Cardone'un sorusunu umursamayan şoför, ''Haberin dışına taşmak yok.'' dedi. ''Bay Da Vinci, Tremaine'in Bay Tanner'la görüşmüş olabileceğini bilmenizi istiyor.'' ''Şimdilik hiç kimse kesinlikle emin değil ama öyle sezinliyoruz.''
''Onunla ne ilgisi var? Ne hakkında konuşmuş olabilir?''
''Bilmiyorum efendim. Hem o kadarını bilmek benim görevim değil. Araba kullanmak ve haber iletmekle yükümlüyüm ben.''
''Haberiniz yeterince açık değil. Düşündükçe aklım karışıyor. Bir haberin işe yaraması için anlaşılır olması gerekir.''
Cardone heyecanını belli etmemek için olanca gücünü kullandı.
''Belki son söyleyeceklerim işinizi kolaylaştırabilir efendim. Bay Da Vinci, Bay Tremaine'in Tanner'la ilişkisinin sınırını öğrenmeye çalışmanızın yerinde olacağı kanısında. Ama son derece uyanık olmalısınız. Tıpkı Kaliforniyalı dostlarınıza göstermeniz gereken dikkat gibi. Bu nokta çok önemli.''
Şoför Cadillac'tan geri geri uzaklaşırken iki parmağını şapkasının siberliğine hafifçe dokundurdu.
''Bir dakika.''
Cardone kapı koluna uzandı ama çevik davranan iri yapılı adam ellerini kapıya bastırarak açmasına fırsat vermedi.
''Olmaz Bay Cardone, çıkmayın. Dikkati üzerinize çekmemelisiniz, hem tren geliyor.'' ''Dur diyorum, lütfen. Da Vinci ile konuşmak istiyorum, konuşmamız gerek. Onu nerede bulabilirim?''
''Olanaksız efendim.'' Şoför fazla çaba harcamadan kapıyı tuttu.
''Pantolonlu meşesini.''
Kolu çeken Cardone tüm ağırlığıyla kapıyı omuzladı. Kapı biraz açılır gibi olduysa da şoförün hafif bir itelemesiyle hızla ve gürültüyle yine kapandı.
''Senin canını okumak boynumun borcu olsun.''
Şoför istifini bozmadan konuştu. ''Beklediğiniz kişi trende değil Bay Cardone. Bu sabah kente arabayla indi, her şeyi biliyoruz.'' Yavaş yavaş beliren tren raylardan akarcasına geçti. Araba kapısını açmaktan vazgeçen Joe, trenden arı kovanı gibi boşalan insan kalabalığını gözden geçirdi. Ağzına geleni söylemesi işten bile değildi. Ama bunun kendisine hiç yararı dokunmayacağını bilecek kadar gerçekçiydi. Geri çekilen şoför Cardone'a ikinci kez teklifsiz bir selam çakarak Rolls-Royce'a doğru adımlarını açtı. Araba kapısını iterek açan Cardone yere inerek kızgın asfalta bastı.
''Merhaba Joe.''
Seslenen Saddle Valley banliye treninin abonman karneli gedikli müşterisi Amos Needham'dı. Fabrikatörler Hanover Trust'ünün başkan yardımcısı ve Saddle Valley kulübünün eğlence bölümü başkanıydı.
''Siz piyasa cambazları ortalığı yine boş buldunuz galiba. Ama işler sarpa sarınca eve kapanır, suların durulmasını beklersiniz. Tuttuğunuz yolu doğru bulmuyorum.''
''Haklısın Amos.'' Cardone gözlerini Rolls'un direksiyonu başına geçerek motoru çalıştıran şoförden alamıyordu.
''Amos, söylemedin deme.'' diye konuşmasını sürdürdü. ''Siz çok bilmiş gençler, bizi nereye sürüklüyorsunuz bilmiyorum. DuPont için ortalıkta dolaşan söylentileri duydun mu? Olur olmaz herkes işine gelen yöne çekmek istiyor. Sizin gibi sonradan türedilerin kökünü kazıyacak tüm önlemleri Trust Yönetim Kurulu'nun onayına sundum.'' Needham kıs güldü ve o sırada istasyon yoluna girmekle olan bir Lincoln Continental'e elini sallayarak yaklaşmasını işaret etti.
''İşte Ralph geliyor, sana bir yardımda bulunabilir miyim Joe? Ama sen hep burnunun dikine gidersin.''
Lincoln'ü peron hizasına çeken Amos Needham'ın şoförü dışarı çıkmaya davrandı.
''Gerek yok Ralph, bir kapı kolunu çekecek gücüm var hala. Aklıma gelmişken Joe, arkasından baka kaldığın o Rolls bana bir dostumu hatırlatıyor. Ama olacak şey değil, bir zamanlar Maryland'de otururdu.''
Cardon irkilircesine başını bu içten pazarlıklı bankire çevirdi. ''Maryland mi? Kim oturuyor orada?'' Arabanın kapısını açık tutan Amos, Cardo'nun aşağılayıcı bakışına sinsi bir bakışla karşılık verdi.
''Sahi onu tanımak fırsatını bulduğunu sanmıyorum. Göçeli yıllar oldu. Sanki gırgırı alsınlar diye takılmış bir adı var. Cesar.''
Lincoln'e binen Amos Needham kapıyı çekti. İstasyon parkı yolunun başında sağa sapan Rolls Royce, Manhattan'a çıkan ana yolu tutmuştu. Saddle Valley istasyonunun katranla pekiştirilmiş yüzeyinde dikili kalan Cardo'nun dizlerinin bağı çözüldü.
Tremaine, demek Tremaine, Tanner'la birlikte. Osterman'da Tanner'a yanaşmıştı.
Da Vinci ile Cesar ise hepsinin üstüne tuz biber ekiyordu. Kendisi düne kadar üstüne toz kondurmayan Giuseppe Ambruzia Cardione düdük gibi kalmıştı.
''Ulu Tanrım, senin her şeye gücün yeter, sana sığınıyorum. Günahlarımı sen bağışla, iyiliğini esirgeme benden. Bana kurtuluş yolunu göster.''
12. Kısım Salı, akşam üzeri 5. Tremaine belirli bir amaç gütmeksizin saatlerdir batı yakasının bildik sokaklarını arşınlıyordu. O anda birisi önünü kesip nerede bulunduğunu sorsaydı karşılık veremezdi. Kanter içindeydi. Tüm benliğini korku sarmıştı. Blackstone'un söyledikleri yeterince aydınlatıcı değildi. Cardon da işi 66'ya bağlamıştı. Telefona kim çıkarsa onun adına yalan kıvırıyordu. Amacı için birini kullandığına kuşku yoktu. Bu kişi karısı ya da bürosundan biri olmuş, aynı kapıya çıkardı. Önemli olan Cardon'la bir türlü bağlantı kuramamasıydı. Osterman'ın neler çevirdiğini, onunla konuşmadıkça içinin rahat etmeyeceğini anlıyordu. Osterman onlara düşman mı kesilmişti? Bunca kader ortaklığından sonra inanılır şey değildi. Vanderbilt Caddesi'ni geçerken ayaklarının Biltmore Oteli'ne çektiğinin farkına vardı. Bunun garip bir yanı olmadığını düşündü. Biltmore aklına gençlik çağının kaygısız günlerini getirmişti. Unutulmaya yüz tutmuş bir akranıyla karşılaşmayı umarak koridordan geçti. Birden 25 yılı aşkın bir zamandan beri hiç rastlayamadığı bir adam çarptı gözüne. Yılların acımasızca çizgiler düşürdüğü yüzü yabancısı değildi. Hazırlık sınıfının sisli anıları içinden bu adamı belli belirsiz çıkarıyordu. Ama adını dünyada hatırlayamadı. İki adam acemice adımlarla birbirine yaklaştılar.
''Dick! Dick Tremaine! Dick Tremaine'siniz değil mi?''
''Evet, siz de Jim misiniz?''
''Jack, Jack Townsend, nasılsın Dick?''
İştenlikle el sıkıştılar. Townsend aşırı ölçüde duygulanmış görünüyordu.
''Görüşmeyeli 25-30 yıl oluyor, hiç değişmemişsin. Kilonu koruduğun için ne mutlu sana, ben Kantar'ın topuzunu iyice kaçırdım.''
''Sen de benden aşağı değilsin, doğru söylüyorum. Formunda buldum seni, New York'ta olduğunu bilmiyordum.''
''Burada oturmuyorum, Toledo'ya yerleştim. Yalnız birkaç günlüğüne buradayım. Tanrı tanığım olsun ki uçakta gelirken içimde anlatılmaz bir duygu uyandı. Hilton'a inmeye karar vermişken burada bir oda ayırttım. Sırf eski arkadaşlardan birini görebilirim diye umutlandım. Şu işe bak sen, hem de kime rast geliyorum.''
''Gerçekten rastlantı dediğim bu kadar olur. Biraz önce ben de aynı şeyi düşünüyordum.
Haydi bu buluşmamızı birkaç kadehle kutlayalım.''
Townsend bu tür geleneksel sözleşilerde ağır basan havadan sudan konuşmasını sürdürüyordu. Giderek çekilmez bir hale gelmişti. Tremaine bir türlü Cardo'nu kafasından silemiyordu. Üçüncü içkisini yudumlarken gözleriyle gençlik günlerinden anımsadığı telefon kulübesini arandı. Gözlerden kaçırırcasına mutfak girişine yakın bir yere yerleştirilmiş olan bu telefonun varlığı yalnız Biltmore'un gedikli müşterileri bilirdi. Telefon kulübesi bilinen yerinde değildi. Jack Townsend ise incir çekirdeğini bile doldurmayacak anılarını sıralamayı sürdürüyordu. Çenesi açıldıkça açılmıştı. Birkaç adım ötelerinde deri ceketli ve boyunlarında atlalı biçiminde kolye asılı iki zenci dikiliyordu. Çevrelerini yadırgar bir halleri vardı. Hey gidi tadına doyum olmayan gençlik günleri. Tremaine bir dikişte dördüncü içkisini de yuvarladı. Townsend oralı olmadan çene yarıştırıyordu. Ne yapıp edip Joe'ya telefon etmeliydi. Korku yine içini kavurmaya başlamıştı. Joe tek bir cümlede Osterman bilmecesini çözüverecek gibi geliyordu. ''Neyin var Dick? Çok bitkin görünüyorsun.'' ''Güzelim gençlik günlerimin etkisi altındayım. Bunca yıldan sonra buraya ilk kez uğruyorum.'' Tremaine sözü ağzında gevelediğinin farkındaydı. ''Birine telefon etmeliyim, özür dilerim.'' Elini Tremaine'in koluna koyan Townsend ağır ağır konuştu. ''Cardo'na mı telefon edeceksin?''
''Ne dedin?''
''Cardo'na mı telefon edeceksin?'' diye sormuştum. ''Necisin sen?'' Hangi tanrı cezasının adamısın?
Blackstone'un bir arkadaşı. Cardo'na telefon edeyim deme. Koşullar ne olursa olsun bu yolu deneme sakın. Yoksa kendi tabutunu elinle çivilemiş olursun, anlıyorsun değil mi?
Hiçbir şey anlamıyorum. Kimsin? Kim bu Blackstone?
Tremaine fısıltıyla konuşmaya çalışmıştı ama sesi salonda yankılanmıştı.
''Şimdilik unutalım bunu. Cardon senin için tehlikeli olabilir. Ona güvenimiz yok. Kimin davulunu çaldığından emin değiliz. Kapalı kutu oluşu nedeniyle Ostermanlardan daha fazla işkilleniyoruz ondan.''
''Neler sayıklıyorsun sen?''
''İkisi birlikseler başına bir çorap örebilirler. Serin kanlı olmaya ve bir şeyler öğrenmeye bak. Temasımız sürecek. Sanırım bunu Bay Blackstone da söyledi sana.''
Sonra Townsend beklenmeyen bir davranışla daha bulundu. Cüzdanından çıkardığı bir kağıt parayı Richard Tremaine'in önüne koydu. Dönerek camlı kapıdan dışarı çıkarken ağzından iki kelime daha çıktı. ''Çekinme, al onu.'' $100'lık bir kağıt paraydı. Neyin bedeliydi? Tremaine daha yerine getirmediği bir hizmetin karşılığı olamayacağını düşündü. Ama bir şeyler çaktırmak istedikleri de belliydi. Olsa olsa günü gelince onu da göreceklerinin bir belgesi olabilirdi. Hizmetine bir fiyat biçtikleri kesindi. Bu tür işlerin sürüm değerine yaraşır bir fiyat.
10. ayrımın sonu. Sayfa 136.